Ayrım 4.
Duraksamaya benzeyen bir sessizlikten sonra "Merhaba" dedi Süheyla, "sen misin?" "Evet, benim." Gene bir duraklamadan sonra "Gelecek misin?" dedi. Tedirgin kalmıştı Turgut. "Bilmem" dedi, "tedirgin etmeyeyim şimdi." "Gel" dedi Süheyla, "kimseyi tedirgin etmezsin, korkma." Telefonu kapatınca iyice garip göründü Turgut'a bu konuşma. Yorgun gibiydi Süheyla'nın sesi. Bir de "korkma" demesi. Sarhoş muydu yoksa? Bayağı içer olmuştu son gördüğünde ya. Bu kadar mıydı? Nerede o telefondan cıvıl cıvıl taşan ses? Sahnede kullanınca telefona kalmıyor demek. Şimdi anımsamıştı sanki. Sahnede de bir ağırlık yok muydu bu kızda? Kafasında dolanıp duran bin bir olasılıkla apartman kapısına varıp ziline bastığında iyiden iyiye heyecanlıydı. Otomatikle açılan kapıdan girip merdivenlerde sessizce çıkarken kapıcıyı uyarmamak için asansörü kullanmamıştı. Nedenini bilemediği bir kaygı vardı içinde. Açık kapı içindeki gölgeli ışık altında gazinodaki kılığından soyunup dökülmüş bekleyen Süheyla'nın boyadan arınınca soluklaşmış yüzünü, sahne ışıklarından uzakta hüzünlü bir sorgulamaya geçmiş bakışlarını görünce kaygısının pek yersiz olmadığına inandı. Kapıyı örtmeden boynuna sarılması da değiştirmemişti durumu. İnceden alkol kokusu veren dudaklarındaki yakıcı ısı ele vermese de kollarının gevşekliğinden de sonra anlattıklarından da belliydi. Bir değişim, belki de düşüş içindeydi kız. Ne biliyorsun? Yükseliş içinde belki de. Salona götürüp kanepede yanına oturttuktan. Turgut'a bir süre dalgın baktıktan sonra "İnanmayacaksın ya" diyordu. "İçime doğdu bu gece geleceğim. Salonda olduğunu duyumsadım sanki. Tam çıkıyordun, kapıyı açtılar. O sıra birden gördüm seni. Giriş çıkış görülür bizim yan odalardan. İyi ki salonda görmedim." Olayı böyle doğal anlatışı düş kırıklığı yaratmıştı. İstekli bakışını görüp ay durumunda olduğunu bildirmesiyle de iyice kırgın kaldı Turgut. Nasıl tutkularla koşar gibi gelmişti oysa. Beni atlatmak için uydurdu belki de hastalık öyküsünü. Ne kuşkucusun. Kuşkusu var mı? Bu geceyi mi buldu hasta olmak için? Bu yasakla kamçılanmış gibiydi yüreğinde sızıya dönmüş açlığı. Hep istedi seni bu kız. Şimdi niye kaçsın? Ne bileyim, onu anlamaya çalışıyorum ben de. Ne vereyim sana, aç mısın? Değilim dedi Turgut, seni istiyorum sadece. Onurlanmış gibi gülümser bakışında hüzün vardı Süheyla'nın. Doğru olsa keşke dedi. Yalan mı söylüyorum? Turgut'un dikelir gibi çıkışına aynı acılı gülümsemeyle baktı. Yalan söylemezsin sen dedi Süheyla, hep doğruyu söyledin bana. Duralayıp bir şeyler arandı. Ne bileyim dedi çekingen bir sesle. Bana yararı yok ki doğruların, herkesin doğrusu kendisine. Yalan mı? Yalan olur mu? Doğru da nereden bulur bu çivi gibi sözleri? Şarap içelim mi diye kalktı Süheyla. Yanıt vermesini önlemek ister gibi. Çıktı salondan, elinde kırmızı şarap şişesiyle döndü. Şarap bardakları minik tabaklarda çerezler çıkardı büfeden. Türbüşonla açtı şişeyi, şarap koydu. Haydi sağlığına deyip kaldırdı bardağını. Ortada dolanan kızı deminden beri sessizce izleyen Turgut uzanıp aldı masadaki kıpkırmızı bardağı. Rengine bayılıyorum şunun dedi. Uzatıp çın diye dokundurdu kızınkine. Bir iki yudum alıp yandaki sehpaya bıraktı. Dört duble vodkadan sonra bir de şarap yükle. Nereye varacaksın bakalım? Beni suçluyorsun değil mi dedi. Yarıladığı bardağını elinde tutan Süheyla'ya. Kız ne demesi gerektiğini arar gibi sessiz bakarken aldı gene. Gizlemene gerek yok kızım dedi. Ben de suçluyorum kendimi. Hepsi de doğru dediklerinin. Herkesin doğrusu kendine. Bu geçmişini siktiğimin dünyasında daha iyi bir bok değilim ben de. Beklediği yakınlığın kapısını aralamak şöyle dursun, Turgut'tan ilk kez duyduğu sövgülere aynı acılı gülümsemeyle bakmaktan öte pek bir şey uyandırmış görünmedi bu sözler Süheyla'da. Biraz daha mı zorlamak gerekiyordu? Niye böyle oluyor biliyor musun? Kendimizi bile kendimiz yönetmiyoruz da ondan kızım. Hep başkaları yönetiyor. Seni de başkası yönetiyor. Beni de başkası yönetiyor. Senin o pezemek neydi adı? Mithat'ı da başkası yönetiyor. Anlıyor musun? Şu şarabı bile var ya, şarabı bile böyle içiriyorlar bize işte. Şimdi saçmaladın işte. Saçmaladımsa saçmaladım. Süheyla da gülümsemişti. Gülme de ne dediğimi anla. Güldüğüm yok, bakma sen dedi Süheyla. Allah mı demek istiyorsun yani, yönetiyor her şeyi. Buyur ver yanıtını. Döktürdüğün o gizemli sözler başka, nasıl yorumlanırdı böylesi açıklıkla? Güldü Turgut, kaldırdı şarap bardağını. Doğru söyledin kızım ya, dedi eksik söyledin. Allah'ı da onlar yönetiyor, bakma. yapar ederler, Allah'ın üstüne yıkarlar sonra da. Hadi içelim. Artık beni sevdiğini de söylemiyorsun. İyi ediyorsun. Neyi mi seveceksin benim? Hırbonun biriyim ben. Şarap bardağını dikip boşalttı sonuna kadar. Süheyla içmemiş, elinde bardağıyla üzgün, biraz da mutlu bakıyordu Turgut'a. Ne olursun böyle konuşma Turgut abi dedi. Ben, bırak şu Turgut abiyi be. Adımı söylesene doğru dürüst. Turgut diye. Kızararak gülümsedi Süheyla. Ne bileyim, alışmışım işte dedi. Hem seviyorum böyle demeyi. Benden o kadar büyüksün ki. Ne büyüğüymüş. At kafandan boktan şeyleri. Kavga büyük. İnsanların yürüttüğü bir büyük kavga var. O büyük işte. Biz de hep onun dışına düşüyoruz. Nemiz büyük olacak. Baş kaldırıyor insanlar. Ezilsin soyulsun istemiyorlar. Bir avuç orospu çocuğu bilmiş tepemize. Ne desen dikiliyorlar karşına. Ne yapsan suç, ne söylesen suç. Senin şarkı söylemen de içime dokundu akşam. Sevmem aslında o boktan şarkıları. Senden duyunca başka oldu sanki. Sen çok iyi kızsın Süheyla'cığım. İnan bana, bir şey gelmiyor elimden. Belki de kızıyorsun bana. İçsene hadi, bana da koy. Seni seviyorum de, hadi bir de, ne bileyim. Seviyorum belki de. O soytarıcı giysilerden, boyalardan arınmış, gözümün içine bakan şu bal arısı gibi kız sevilmez mi? Süheyla arandıklarına rastlamış olmanın mutluluğuyla pırıldayan gözlerini Turgut'a dikmişti. Uzattığı bardağı aldı, Turgut'un elinden masaya bıraktı. Sokulup kollarını doladı Turgut'a. Başını göğsüne sürdü sevecenlikle. Sana niye kızayım dedi, anlamıyorum sanıyorsun. Öyle iyi anlıyorum ki, yalan söyledim, Seher'i hep gördüm ben. Her bir şeyi anlatıyor Seher bana. Çok da iyi anlıyorum. Bilmiyorum ki ne yapayım ben de, seni çok seviyorum. O kıza da acıdım, deliye dönmüş diyorlar zavallı. Çok iyi kızmış. Halil abi öyle diyormuş, Seher söyledi. Konuşayım dedim bir güzel, olmadı. Mithat bekliyordu o gece. Süheyla'nın sıcacık kollarındaki Turgut'un pupa yerken akıp giden düş teknesi buzla çarpmış gibi oldu. Kimle konuşacakmış bu? Hangi kıza acımış? Yalan mı söylemiş? Seher'i hep görüyor muymuş? Ne diyor bu? Doğrulup kurtulmaya çalıştı. Halil diyormuş ki, iyi kızmış o da. Ne döndürüyor bunlar? Turgut'un sinirli kımıltısıyla savunma gereği duymuş gibi birden aldı Süheyla. Necla geldi bizim gazinoya dedi. Turgut'un dumanlı kafasından bir ok geçmişti vınlayarak. Birden çekilip kollarından çıkmış kıza dikmişti gözlerini. Ne vakit? Geçen haftalar dedi Süheyla. Kaygılı kısıkça bir sesle. Niye gelmiş? Sorar sormaz da varmıştı saçmalığına. Açık kapı yakalamanın sevinciyle sinirli gülümsedi Süheyla da. Ne bileyim dedi, gelmiş işte, ona sorsana. Nereden soracağım, gördüğüm mü var ki? Hınzır bir mutluluk şimşeği çakıverdi kızın göz bebeklerinde. Canı iyice sıkılmıştı Turgut'un. Kalkıp ağır ağır dolanmaya başladı salonda. Seher'le konuşuyorlarmış. Halil abi, Necla, ama çok şey biliyor bu kız. Gelip kanepede gözlerini suçlu çocuk gibi Turgut'a dikmiş bekleyen Süheyla'nın karşısına oturdu. Evet dedi, Necla'yı görmüyorum. Göreceğim de yok. Seni de aramayacaktım, yapamadım. Meraktan de. Bir şey istediğim yok senden. Kızın üstüne dikilmiş bakışlarıyla kendi kendisine yakalanmıştı birden. Ne anlatıyorsun sen? Ağırbaşlı devrimciyi oynuyorsun utanmadan. Necla'yı da istiyorsun, korkundan arayamıyorsun. Bir rastlantı olsa da aklanıp sıyrılsam diye bekliyorsun. Aynı boku yiyeceksin gene. Sonra da pişmanlıkla kıvranma numaraları. Yalan mı? Bırak şu ikiyüzlülüğü de kendine iştenlikli ol bari. Kızı düzmeye geldim buraya. Meraktanmış da yok bilmem ne bokmuş da. Delice bakışlarını üstüne dikmiş kıza da en umarsız anında suçüstü yakalandığını duyumsadı birden. Dili tutulmuş gibi kalmıştı. Gizemli parlak bir böcek gibi duyargalarını üstüne dikmiş şu kızın senin tüm bildiklerini. Bir bakışıyla delik deşik eden içgüdüsel bilgeliği. Öte yanda senin iki paralık aklın. Yakaladığından öylesine güvenliydi ki Süheyla hiç ivmeden dikelip omuzlarından sıyırdı giysisini. Kapalı kapıyı bir omuzlayışta ardına dayar gibi yarı beline kadar açık dimdik göğüsleriyle abandı Turgut'a. Dudaklarının kollarının sarmalında yıktı oracığa. Turgut'un gövdesindeki tüm duyarlı noktaları ustalıklı parmaklarını izleyen ateş gibi soluğuyla bir bir arayıp bulmuş, alıp götürdüğü yüce tepeden sonsuza uçurur gibi boşaltıp uzatıvermişti kanepeye. Zübeyde gibi bu da. Neler biliyor bu kadınlar? Sen bilmiyor musun? Çıktı salondan Süheyla. Turgut toparlanırken elinde yeni açılmış bir kırmızı şarap şişesiyle geldi. Doldurdu bardakları. Sessizce içip boşalttı. Kendi bardağını masaya bıraktı. İki gece çıkamadım bu hafta programa ben dedi. Sessizliğini bozmasına bekler gibi sürekli bakıyordu Turgut'a. Ne oldu da? Klinikteydim, Şişli'de bir klinikte. Duralayan Turgut'un soru dolu bakışlarıyla karşılaşınca aldı yavaşça. Kürtaj yaptırdık dedi. Yeniden şarap aldı bardağına. İstediği ilgiyi uyandırdığından güvenli yudumlamaya başlamadan uzatıp Turgut'un masada duran bardağına dokundurdu yavaşça. İçsene. Ne kürtajı? Gebe kalmıştım, onu kazıdılar. Saldırgan bir acılıkla söyleyivermişti. Durgunlaştı birden. Turgut da bilemedi ne diyeceğini. Uzanıp şarabını aldı, yudumladı yavaşça. Benden olabilir mi? Sorsana. Nasıl sorulur? Benden olsa ne olacak? Kanama oldu, güç durdurdular, gidiyordum az kalsın. Turgut'un bir şey demesine kalmadan acılı bir alayla da ekledi hemen. Daha iyiydi belki. Saçmalama diye çıkıştı Turgut. Bu yaşta deli misin sen? Kısa bir sessizlikten sonra, bu gece onun için yatmadık dedi Süheyla. İki hafta yasakmış. Mithat da Samsun'a gitti. Yeniden doldurdu boşalan bardağını. Çerezden aldı biraz. Çöken durgunluğu dağıtmak ister gibi. Merak etmiyor musun dedi kimden. Acılı bir kışkırtma vardı sesinde. Tedirgin kımıldadı Turgut. Etsem ne olacak dedi biraz da dikelerek. Kimse bilmez onu öyle kolay kolay. Ben bilirim. Bu kesin başkaldırıya ne diyeceğini aranıyordu ki Turgut telefon çalmaya başladı. Yüreği hop etmişti nedense. Kız hiç oralı olmuyordu. Aldırmazlıkla salladı elini şöyle bir. Boş ver dedi, kim bilir hangi pezevenktir. Bakışlarındaki içkililik belirtisi iyice ortaya dökülmüş gibiydi bu sözleriyle. 4-5 kez zırladıktan sonra durmuştu telefon. Bu aldırdığım ikinci piçin senin. Tedirginleşti Turgut. Kalkıp gitsem mi? Bu kız da yatsın. İçki başına vurmaya başladı bunun. Vurdu da ne oldu? Konuşsun bırak. Haseki'de bir doktor vardı. Şahin ölünce gidip yalvardım ona. Kocam öldü, sokaklara düşerim bu çocukla dedim. 4 aylıktı. O da kızmış, nasıl ağladımdı, içsene. Toparlandı Turgut. İçinde burkulma vardı onun da. Sen de içme artık dedi, geç oldu. Kalkacağım ben de. Duymamış gibi donuk bakıyordu Süheyla. Müsyü Manni'yi tanıyor musun sen? Nereden tanıyacağım, kimmiş o? Mithat'ın ortağı bir Ermeni, Avrupa'da yaşıyormuş, İsviçre'de. Neymiş peki? Şarap bardağını kafasına dikip boşalttı Süheyla. İyice bulanıyordu bakışları. Geldi o herif, ne dedi bana biliyor musun? Uzanıp çerez tabağından fındık fıstık avuçladı. Onlara dalıp kaldı bir süre. Başını kaldırdı Turgut'a. Ne dedi biliyor musun? Mithat'ın karısı furduracakmış beni. İstersem evleneyimmiş birinden. Mithat'ın yakasını bırakırsam bol bol ödeyecekmiş. Bu haçına putuna sıçtığımın dürzüsü. O pezevengin yakası benim elimde sanki. Yoksa furduracakmış karı. Çocukluğunda korkuyla seyrettiği bir filmdeki hiç unutmadığı, timsahlı bataklığa sarkmış daldaki kızı anımsadı Turgut. Böyle sövgülü konuştuğunu ilk kez görüyordu Süheyla'nın. İçkiyle yıkılıverdi demek kızın özenti inceliği. Aslı bu. Haçına putuna sıçtığımın ne güzel dedi. Çok acı içinde bu kız. Ben ne yapayım? Mithat ne diyor? Ne bileyim ben ne diyor? Ermeniye dişi kesmiyor. Güldü acılıkla. O da Pakise'yi fururmuş, öyle diyor. Bir bokta yiyemez hırsız pezevenk. Acılıkla duralayıp aldı gene. Bir yerlere biraz para saklasam ne yapar eder, bulup çalar. Aklı dini para. Kısacık yaşamına sığdırdığı nice acılı deneyimlerin ürünü böyle kesin, böyle yalın olabilirdi ancak. Aynı acılı gülücükle bakmaya başlamıştı Turgut'a. Demin sana dedim ya, kapı açılınca gördüm seni diye, yalan dedim. Şaşalamış sessizce bakıyordu Turgut. Gösterdiler seni. Gösterdiler mi? Başını salladı ağır ağır. Mahmut abiye söyledim. Kazinonun sahibi. Beni furduracaklarmış dedim. Alay olsun diye. Onlar alışık. Adam koydular hemen. Kıkır kıkır gülmeye başladı. Seni görünce tek başına öyle gözlemeye başlamışlar. Gösterdiler. Yüreğim ağzıma geldi. Çanakkale'de bizim mahalleden dedim. Zararsızdır. Çanakkale'li yaptım seni. Öylesine şaşırmıştı ki Turgut ne diyeceğini bilemiyordu. Neleri atlatmıştı dünyadan habersiz. Budur beni vuracak deseydi kız. Ne yaparlardı acaba? Gözlerini üstüne dikmiş Süheyla. Saldıracağı en uygun yeri bir çağrışımla bulmuş gibi şarkıya başladı ağırdan. Çanakkale içinde aynalı çarşı diye. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Gençliğim eyvah. Nasıl bir duyarlılık yaratmıştı. Beşiktaş'taki evde aşağı katta şarkı söyleyen Süheyla Ağacık'ın içli yanık sesi. Halil de yok, ağlasana. Kız başlamıştı içten içe. Keşke sen öldürsen beni diye hıçkırıyordu kesik kesik. Sen öldürsen keşke beni. Acıklı, gülünç durumda buldu kendini Turgut. Gülecekti. Yedi yerinden bıçaklarmışım. Fedaisiyim ya. Alay et bir de utanmadan. Saçmalama dedi. Senin yaşamanı isterim ben. İçine sıçayım böyle yaşamanın. Yürekten söyleyiverişi şaşalattı Turgut'u. Nerelerden çıkıp şu eve gelmiş kız gerçekten mutsuz bu yaşamından. Yeni mi anlıyorsun? Böylesi doğal söylememişti hiç. Sana öyle geldi. Hıçkırıkları artmıştı Süheyla'nın. Uzanıp Turgut'un boynuna doladı kollarını. Gözyaşlarıyla alkol kokulu öpücüklerle donatmaya başladı yüzünü. Ben seni seviyorum Turgut abi diyordu. Tek seni istiyorum ben. Ölüm neymiş ki? Seni seviyorum ben. Çok sürmeden gelip çattı her şeyin unutulduğu an. Çılgın bir tutkuyla oraya buraya savrulmuş giysilerin arasında halıya yıkıldıklarında ne kanamayı ne ötesini görecek durumdaydılar. Zevki bastıran bir acıyı umursamadan yaşadığı belliydi kızın sevişirken. Yüreğine sızı gibi çöken ağırlık, sevişme bittikten sonra da düğümlenip kalmıştı Turgut'un içinde. Banyoda orasına burasına bulaşmış kanı temizlerken irkinti duydu. Hem kaçıp gitmek istiyor hem bırakmak istemiyordu bu kızı. Acısını belli etmeme çabasıyla gelip dizi dibine oturmuş Süheyla'nın saçlarını sevecenlikle okşarken sımsıcak yüreğiyle mutluluk duyumsaması kendini yalancı iki yüzlü bulmasını engelleyemiyordu. Bu açık yürekli kız bin kat dürüstü ondan. Ne dediğini de biliyordu ne istediğini de. Dupduruydu. Onun içi ise hep bulanıktı böyle. Hep bir şey alıp götürmüşler ondan diyordu Süheyla. Yazgısından tiksinti duyar gibi. Haseki'deki doktor bile düzmüş onu kürtaj yapmadan önce. Ağzı da bok gibi kokuyormuş Puştun. Midesi ağzına gelmiş doktor olacakmış sözde. Ben sana göre değilim Turgut abi diyordu biliyorum. Biliyormuş doğruymuşum. Halil abiyle seher evleneceklermiş. Başkaymış onlar. Evlenecekler miymiş? Şaşırdı Turgut. Sormaya çekindi. Mırıl mırıl anlatıp duruyordu Süheyla. Musiki dersi aldırıyormuş Mithat ona, Nubar babadan. Kafasına girmiyormuş, boşuna gidiyormuş bir sürü para. Senin hakkını yemem diyormuş ya. Hesap kitap Mithat'taymış her şey. Elime para geçerse kaçarım, belliyor. Ondan arayıp buluyormuş sakladığım paraları. Nereye kaçacağım ki? Kafeste kuş gibiyiz bu dünyada. Ne güzel dedin, her şeyi onlar yapıp ediyor, ağlaması bizden. Kardeşimi bile aldırmadı buraya, hırsız orospu çocuğu. Süheyla bitkin düşmüş, kapanan gözleriyle sayıklıyordu artık. Gece kalması için üstlenmesine bakmadan evden çıktı Turgut. Gecenin serin karanlığında koşturur gibi Fındıklı'ya indiğinde dörde geliyordu saat. Karmaşık duygularla eve varıp kapıyı açınca ablasını dikili bekler buldu karşısında. Halil Bey gelmiş gece bavuluyla, bandırmadan buraya taşınmış, sonra gitmiş. Mengeneyle sıkılmaya başlamıştı yüreği. Gene mi hastalanıyor bu kız? Halil Bey niye taşınsın buraya? Öf! İçine sıçtığımın dünyası. Halil'de mi bir bokluk var yoksa? Ankara'da tutuklamalar olduğunu yüreden duymuştu Halil. Arkadaşlarından biriyle konuşsa öğrenirdi ne olup bittiğini ya. Gördüğü yoktu kimseyi. Hele şu günlerde sakıncalı bulmuş. Bulaşmayalım. Tutuklama TKP ile ilgili demişti Yuri. İyi demişti de meraktan ölüyordu Halil. Aklı fikri çocuklardaydı. Turgut'u aramakla aramamak arasında bocalayıp durdu uzunca süre. Biraz fazla kuralcıydı bu Yuri. Görmüş geçirmişliğin olgunluğuyla hoşgörülü babacan Mihail'den sonra karşısına çıkan bu adamın kiminde iyice ağır basan katı tutumu. Kendine bile söylemek istemese de itici geliyordu Halil'e. Bildiği bir tek şey vardı sanki bu yoldaşın. Konspirasya, biz de biliyoruz o konspirasyayı ama aklımız var bir de. Gereksiz konspirasyon korku duvarıyla çevirip böyle yalıtlar insanı. Kesinlikle bağlı kalıyordu Yuri'nin uyarısına gene de. Eski arkadaşlarınla ilişkini kes denmişti ona. Kesmişti o da. Yuri ile gece karanlığında kentin değişik kıyı köşelerinde buluşup dolaşmaları dışında tek düzeydi artık yaşamı. Aygıt'ı Zula'ya istediği gibi yerleştirmişti. Her şey de yerli yerindeydi evde. Hafta sonlarında Seher'le birlikte oluyorlardı. Bir iki de teyzesine gidiyordu hafta içinde. O da bir geceliğine. Ertesi güne hemen eve dönünce ilk işi kendince koyduğu işaretleri denetlemek oluyordu. Titiz bir gizlilikle evde saklanan aygıta bağımlılık içinde, usandırıcı bir sabırla beklemeye dayalı bu düz yaşamın, onurlu geleceğe dönük devrimci yükümlülük diye almasa hiç de özenilir yanı yoktu. Yuri ile konuşmaları da belli bir sınırın içindeydi hep. Savaş kıran kırana sürüyordu. Alman faşistlerine hak ettiği dayağı dünyalarını karartacak biçimde atıyordu Kızıl Ordu. Burjuva basının yansıttığından çok daha parlaktı Kızıl Ordu'nun utkusu. Sovyetlerin bağlaşığı devletler üzerine pek konuşmuyordu Yuri. İkinci cephe açılmasını sallayıp durmalarına kızgınlık, güvensizlik belirten bir iki söz etmişti bir gün. Değilerdiniz ki ancak bu kadar güvenilirdi kapitalist ülkelere. Faşizm canavarını tek başına yok etmenin yolundaydı Sovyetler. Türkiye'nin Almanların yanında yer alma olasılığına karşı sınavdan geçer gibi sabırlı bir bekleyişti gerisi. Sosyalist ülkeden bir yoldaşla gizli buluşmanın, tehlikelerle dolu sorumluluğa dayalı onurlandırıcı heyecanı olmasa bu buluşmalarda tek düzeleşmişti. Sıcak, içtenlikli bir yoldaş yakınlığı içinde değil de, Yuri'nin resmi görüş bildiren ölçülü diplomat tutumunda görünmesini sindirmek de kolay olmuyordu Halil için. Dünyada, ülkede herkes savaşıyor, kavgada yer alıyor bir biçimde. Bizim payımıza düşen de bunlar üzerine çene çalıp beklemek. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar dedikleri. Takılmak için söyledi bir gün bunu. Epey yalın kat Türkçesiyle sökememiş olmalıydı. Yuri, zengin mal sözcüklerinin uyandırdığı kuşkulu sessizlikten öte bir tepki göstermedi. Babali'de, Sirkeci'de, Beyoğlu'nda dolaşırken gözü çevredeydi hep. Turgut çıkıverseydi karşısına tutamayı poplardı sevinçten. Ne yani, görmezden mi gelecekti? İçine şimdi ben öyle konspirasyonun daha kuşku uyandırıcı olurdu aslında. Seherle çiçek pasajına uğradılar bir cumartesi. Beyoğlu'ndan geçerken sinemaya gideceklerdi. Epey vakit vardı daha. Ayaküstü bir bira içeceklerdi burjuvalık yapıp. İstanbul'u yağmurla yıkanmış cam gibi parlatan tek tük bulutlar arasında güneşli serin havalardan biriydi. Dışarıdaki masalar da boş sayılmazdı pek. Buluştuklarından beri yattığı klinikten çıkmış Süheyla'dan söz ediyordu Seher. Kızarmış patates tabakları taht tarafta, bira bardakları ellerinde, bıcır bıcır konuşan Seher'in üşümüş, tek tük çilli, minicik burnuna hep ürkmüş gibi kırpıştırdığı bademsi gözlerine mutlulukla bakıp birasını yudumluyordu ki donmuş gibi kaldı Halil. Seher'in arkasında pasaja balık pazarından girmiş, uzaktan ağır ağır yaklaşan bir kadın gülümseyerek bakıyordu. Olamazdı, olmuştu bile. O muydu? Evet oydu. Lucien'di. Halil'deki ürkülü tepkiyi duyumsamıştı sanki. Duraksadı Lucien. Başını çevirip görmezden mi gelseydi kadını? İn adına gelir mi? Yılışıp sırıtıyor baksana şuna. Buz gibi tere batmıştı sırtı. Seher olan bitenden habersiz yudumladığı birasını rafa koyup kızarmış patateslere uzanıyordu ki ani bir kararla bir dakika Seherciğim deyip bardağını bırakarak duralamış Lucien'e doğru yürüdü. Başka yolu var mıydı kadını orada tutmanın? Ne oldu gibisine dönüp ardı sıra bir göz attı Seher. Yaklaşan Halil'e gülerek bakan kadını görünce patateslere birasına döndü gene. Ne diyeceğini bile düşünmemişti Halil adımını atıp yola çıkarken. Daha uzaktan gülerek elini uzatmıştı Lucien. Merhaba dedi, neredesin sen? Buradayım dedi Halil ağzından kaçmış gibi.